Ayrım 18. Evver, Murat Bardakçı, sayfa 217. Avrupa'da ve Rusya'da faaliyette bulunan İttihatçılar sadece bu üç paşadan ibaret değildi. Partinin önde gelen isimlerin yanı sıra ikinci ve hatta üçüncü derecedeki mensupları da dört bir yanda dolaşıyor, gruplar teşkil ediyor ve siyasi alanda faaliyet göstermeye çalışıyorlardı. Talat ve Enver Paşa arasında gelecek konusunda Türkiye'den ayrıldıkları gece başlayan anlaşmazlık sürgünde de devam etti. Bu iki lider ile etraflarındaki iddiaçıların münasebetleri önceleri aralarında bir anlaşmazlık bulunmadığı şeklinde görünse de fikir farklılıkları zamanla derinleşti ve Talat Paşa'nın ölümünün ardından ona bağlı olan iddiaçılar ile Enver Paşa arasındaki münasebetler tamamen koptu. Fikir ayrılığının başta gelen sebebi önceleri Enver'in kendi başına hareket etmesi ve giriştiği Orta Asya macerasıydı. Talat Paşa her hareketini Ankara ile görüş birliğine vardırdıktan sonra yapmış, kurduğu teşkilatları Ankara'nın bilgisi dahilinde hayata geçirmiş, Enver ise bu işlere hep kendi başına girişmiş ve Talat Paşa Enver'in siyasi faaliyetleriyle kurduğu yeni teşkilatlara bu yüzden karşı olmuştu. Enver sürgünün ilk zamanlarında Talat Paşa'nın destek vermemesi üzerine Cemal Paşa ile çalışmayı ve beraberce İngilizler ile bir anlaşmaya varmayı denedi. Temaslardan netice çıkmayınca yüzünü Moskova'ya çevirdi ve bu defa Bolşevik desteğiyle İngiltere ve İngiliz emperyalizmi aleyhinde faaliyete girişti. Talat Paşa ile fikir ayrılığına Cemal Paşa da düşmüştü ve birbirlerinden artık hiç de hoş olmayan ifadelerle bahsediyorlardı. Cemal Paşa 4 Aralık 1919'da Münih'ten Enver Paşa'ya gönderdiği mektupta Talat Paşa hakkında ağır ithamlarda bulunuyor, hatta kendisinin aleyhinde konuşan Paşa'nın bazı yakınlarından alçak, namussuz, edepsiz ve kâsiliz diye bahsediyor ve Talat Paşa ile artık beraber çalışma imkanı kalmadığını yazıyordu. Buraya geldiğimiz günden beri Vahdet-i Mesai namına ne yapmış isem, kahvesi Talat tarafından Unf ile mukabele gördü. Yaptıkları, düşündükleri şeyleri bundan gizlemek için her türlü tedavire müracaat etti. Aç mısın, susuz musun? Bir kere sormadı. Beş parasız kalmak tehlikesinde olduğumu hissettiği halde istihza amiz bir tavırla ''Ay Cemal'in de parası yokmuş'' dedi. Gerçi bugün kalplerimiz yek diğerimize karşı katiyen tamir kabul etmeyecek derecede kırık ise de bu kırıklığı zahiren göstermemek icap ederken dost ve düşman demeyerek herkesin yanında benim hakkımda mühmilane idari lisandan çekinmedi. Mahsa ben yine memlekete gidinceye kadar beraber çalışmaya hazırım. Fikri, düşüncesi, amali planları ne ise mufassalan bana yazsın. Ben de kendisine bundan tasavvuratımı kemali nus ile yazarım. Birlikte bir mesai hariciye programı tertip ederiz ve ondan sonra hep birlikte çalışmaya başlarız. Şurasında ilave edeyim ki İstanbul'da Doktor Akil Muhtar gibi, Nuriye Hanım gibi ne kadar Talat taraftarları var ise Elyem benim aleyhimde atıp tutmaktan vazgeçmiyorlarmış. Bunlara alçaklık ve namussuzluk derler. Talat bu kâselizlerine edepsizliklerinden sarf-ı nazar etmelerini yazacak olursa pek isabet eder. Sadaretten 6 ay sonraya kadar dost gibi çalıştık. Bundan sonra düşman gibi çarpışmaya mecbur olmayalım. Kendisi pekala bilir ki benim aleyhimdeki entrikalarına vesaireye karşı ben çok tahammül gösterdim. Bu tahammülün saiki hayrı vatandı. Fakat artık zannediyorum ki sabrım tükenmek üzeredir. Gerçi memlekete gittikten sonra birlikte çalışmamıza artık imkan kalmamış ise de hiç olmazsa dost kalalım. Ama sonradan Enver ile Cemal Paşa'nın da arası zamanla açıldı. Cemal Paşa yanlış yaptığına inandığı Enver'i mektuplarında tenkide başladı. İfadeleri bir müddet sonra daha da sertleşti. Enver Paşa da aynı şekilde mukabele edince münasebetleri tamamen koptu ve birbirleri hakkında söylemediklerini bırakmadılar. Tarihin kanunu değişmeyecek ve 1908 devriminin evlatları birbirlerine biraz geç de olsa nihayet gireceklerdi. Talat Paşa'ya bağlı olan iddiaçılardan bazıları Paşa'nın katlinin ardından Enver'in daha önceden kurmuş olduğu cemiyetlere katıldılar ama Talatçılar ile Enverciler arasında zamanla aynı şekilde hem siyaset hem de buna ilaveten maddi sebepler yüzünden anlaşmazlıklar hatta kavgalar çıktı. Ve Talatçıların bir kısmı Enver'i terk ettiler. Enver Paşa'nın kurduğu cemiyetlerde de daha sonraları Araplar ile Türkler arasında sert tartışmalar yaşandı. Araplar milliyetçi baskı altına alındıkları gerekçesiyle cemiyetleri terk ettiler. Sürgündeki bütün bu seyahatler, temaslar ve açık yahut gizli faaliyetler sırasında teşkilat işleriyle en yoğun şekilde uğraşan İttihatçı lider Enver Paşa'ydı. Almanya'da ve Rusya'da parti benzeri cemiyetler kurdu, kongreler düzenledi, programlar ve bildiriler hazırladı, dergiler çıkardı ve bir ara İttihat ve Terakki'nin hem ismini hem de varlığını yeniden canlandırabilmeye çalıştı. Enver'in Almanya'da ve Rusya'da kurduğu ve faaliyet sahaları Fas'tan Hindistan'a kadar uzanan bu cemiyetlerin mahiyetleri, maksatları, programları, mensupları ve hatta nerede ve ne şekilde kurulmuş oldukları meselesi bugün hala karmakarışık vaziyettedir. Mesela teşkil edilen bir cemiyetin tüzüğü hazırlanıp iddiaçılara gönderilmekti ama tüzüğe birkaç gün içerisinde ilaveler yapılmaktaydı. Belirlenen yöneticiler genellikle 1. Dünya Savaşı senelerinde teşkilatı mahsusa da görev almış olan kişilerdi. Ama isimlerin ilanı hemen ardından listelere başka isimler de girmekteydi. Enver Paşa kongre yapmaya zaten meraklıydı. Mesela arkadaşlarıyla herhangi bir yerde bulundukları sırada konuşmaları zapta geçirtip toplantıyı kongre diye isimlendirmeye yahut var olan siyasi cemiyetin adını değiştirmeye pek düşkündü ve bu merakı da cemiyet faaliyetlerinin izlenebilirliğini zorlaştıran bir başka unsur oldu. İttihat ve Terakki erkanının sürgün senelerinde kurdukları siyasi teşekküllerin mahiyetleri işte bu karışıklıklar yüzünden hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Enver Türkiye'den ayrılmasından sonra uluslararası bir cemiyet ile bir de siyasi parti kurdu. Meydana getirdiği ilk teşekkül İslam İhtilal Cemiyetleri İttihatı idi. Sürgündeki diğer iddiatçılar ile yaptığı yazışmalardan anlaşıldığına göre cemiyet Enver'in Berlin'den gönderdiği talimatlar doğrultusunda 1920 yazında Moskova'da kuruldu ve muhtemelen de kuruluşun Bakü Kongresi öncesinde tamamlanmasına itina gösterildi. Her şey Enver'in önceden yaptığı hazırlıklar çerçevesinde düzenlenmiş, bir merkezi umumi ve toplanacak ilk kongreye kadar uygulanması düşünülen politikaların belirlendiği bir de protokol hazırlanmıştı. Protokole göre Enver Paşa cemiyetin tek temsilcisi ve başkumandanı oluyor. Enver'i daha sonra Orta Asya'ya sürükleyen Kuşçubaşı Sami Bey ile Halil Paşa'ya, Kaşgar'da ve Cemal Paşa'ya da Afganistan'da muhtar merkezler kurma yetkisi veriliyordu. Cemiyet Anadolu'da bir muhtar merkez teşkilini kararlaştırmış ve bu işle Mustafa Kemal Paşa görevlendirilmişti. Mustafa Kemal bu tayinden haberdar olduğunda kim bilir nasıl gülümsemiştir. Enver İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın ilk kongresini Şark Milletleri Kurultayı'nda katılmak için gitti. Bakü'den 1920 Eylül'ün ikinci haftasında Moskova'ya dönüşünde topladı. Başkanlığa kendisi Katipliğe Ziya Bey, veznedarlığa İbrahim Talip Bey seçilmiş, üyeliklere de Halil Paşa ile Sami, Azmi ve Seyfi Beyler gelmişti ve her Şark milletinin de bir üyesi vardı. Hazırlanan 94 maddelik geçici program Mesai ismini taşıyordu. Mesainin yerini daha sonra 28 maddelik Halk Şuralar Fırkası programı alacak ve her iki programın Anadolu'ya da gönderilmesi üzerine Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir, Ankara'dan Halk Şuralar Fırkası'na karşı sert tedbirler alınmasını isteyecekti. Cemiyetin ikinci kongresi 27 Haziran 1921'de Moskova'da toplandı. Ama Arap ve Türk delegeler arasında derin bir çatlak çıktı. Bu çatlak sonraları daha da büyüdü, işin içine para ve tahsisat meseleleri de girdi ve Arap üyelerden bazıları cemiyeti terk ettiler. Moskova'daki bütün harcamalar, cemiyetin idarecilerin aylıkları ve sürgündeki iddiaçılar ile ailelerine yapılan ödemeleri Sovyetler karşılıyordu. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nı Halk Şuralar Fırkası takip etti. İki teşekkül arasında fark vardı. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı siyasi parti değil, sadece bir cemiyetti. Milletler arası alanda faaliyet göstermesi düşünülmüştü ve kurucular arasında Türkiye dışındaki Müslüman memleketleri temsil edenlerin bulunmasının sebebi de bu idi. 1921 Mart'ında Moskova'da kurulan Halk Şuralar Fırkası ise siyasi bir partiydi. Enver Paşa cemiyetin yanı sıra fırkanın da başındaydı. Fırkayı Türkiye'de faaliyet göstermek maksadıyla kurmuştu, yani Halk Şuralar Fırkası aslında Envercilerin partisi demekti. Cemiyet ile parti arasında yeni birer teşekkül gibi görünüyor ise de Enver her ikisini de İttihat ve Terakki'nin devamı olacak şekilde düşünmüştü. Ve Halk Şuralar Fırkası Batum'da 1921 Eylül'ünde asıl ismini yani İttihat ve Terakki adını aldı. Enver İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın ve fırkanın hem tüzüğü hem de programı ile bizzat alakadar olmuş, hatta şapirografla basılması işini bile kendisi görmüştü ve neler yaptığını Naciye Sultan'a gönderdiği mektuplarında anlatıyordu. Memlekette tesisini tasavvur ettiğim fırkanın programını okuduk. Bazı yerlerini değiştirdik, bazı yerleri de tetkik olunacak. Moskova'dan 8 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Bugün kuryeye yetiştirmek üzere haftalık merkezlere gönderilen havadisi bastık ve Türkiye'deki fırka nizamnamesini yazıp basmak istedik, yetişmedi. Moskova'dan 19 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Yemekten sonra Cevat Bey ile beraber Türkiye'de Halk Şura Fırkası nizamnamesini bastık. Fakat biter şey değil. Hele Bedri gelip de acele ile bir kağıdı yırttı. Böylece bir çare Naim Cevat tekrar yazacak. Moskova'dan 21 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Fırka nizamnamesini ikmal ettik. Sonra da İhtilal Cemiyetleri İttihadı nizamnamesini bastık. Diğer cihetten çavuşum Salih'in kağıdını imza ettim, hazırlanacaktır. Halil Paşa'ya gönderiyorum. Moskova'dan 22 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Bu sabah yine aynı nakarat. Kalk borusu, banyo, namaz, gezinti yine Bedri Bey'e kadar yollandım. Onunla beraber geldik Ziya Bey ve Kamil'den vesaireden gelen mektupları okuduk. Bir çare Ziya Bey'in telaşına, heyecanına acıdım. Mektupları okudukça onu öyle bazen müsterih, bazen asabi görüyor gibi oldum. Neyse mamafi yavaş yavaş alışacaktır. Şimdi kendisini cemiyetin Avrupa müfettişi umumisi yaptık. Halil Paşa da Türkiye müfettişi umumisi. Bez üzerine yazılmış beratını da gönderdik. Moskova'dan 26 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Enver yeni teşkilatını Türkiye'deki eski iddiatçıların gayretleriyle yaymaya, faaliyete geçirmeye çalıştı. Ankara'nın nüfuz edemediği bölgelerde özellikle de İstanbul'da örgütlendiler ve kısa bir müddet sonra Ankara Meclisi'nde de 40 kadar milletvekilinin Enver'in safına geçtiği haberleri işitildi. İhtilal cemiyetlerinin teşekkül tarzındaki ilhamını Sovyet ihtilalinden aldığı ve İslam dünyasını emperyalizmden kurtarmaya çalışacak olan cemiyette Marksist görüşün etkisi hemen fark ediliyordu. Cemiyet halkı ihtilali hazırlamakla yetinmeyecek, iktidara geldiği takdirde idarede herhangi bir zorlukla karşılaşma ihtimalini bertaraf etmek için bünyesinde hükümeti ve bakanlıkları andıran bir teşkilat kurulacak, hatta cemiyetin ordusu ile milisleri de olacaktı. Bizim cemiyetin çalışma teferruatını gösterir bir izahname yazdım. Bunları esas her memleketteki ihtilal teşkilatı öyle olmalıdır ki eğer istiklal elde edilirse hemen cemiyet idareyi ele alabilsin ve halktan ihtilale hazırlanmakla beraber yeni şekli hükümete de hazırlansın. Bu suretle heyetler teşkilatında dahiliye, marif, maliye, askeri kısımları vardır. Sonra da ihtilal ordusu, teşkilatı ve milisleri hakkında izahat kaleme aldım. Moskova'dan 29 Mart 1921'de yazdığı mektuptan. Halk Şuralar Fırkası isim itibariyle her ne kadar Sovyet modeli bir teşkilatı andırsa ve ihtilalci bir teşkilat kimliği taşısa da programın 10. ve 11. maddeleri itibariyle hilafet ile saltanatı yerinde bırakıyordu ve Enver'in ifadesiyle de hilafet ve saltanat yanlısıydı. Enver Moskova'dan 15 Nisan 1921'de Cemal Paşa'ya gönderdiği mektupta fırkanın bu özelliğine dikkat çekecek ve Halk Şura Fırkası deyince tabi cumhuri bir şey anlaşılmasın. Biz hilafet ve saltanatın muhafazası taraftarıyız. Fakat idareyi halka doğru götürmek şartıyla diye yazacaktı. Enver faaliyetlerini gizlemeye de lüzum görmüyor. Gelecek ile alakalı çalışmaların ayrıntılarını Mustafa Kemal'in Moskova'daki temsilcilerine anlatıyor. Hatta anlatmakla kalmayıp bizzat bastığı nizamnamelerden Ankara'nın mümessillerine de veriyordu. Biraz sonra Fuat Paşa ile Rıza Nur Bey geldi. Fikrimden ve tarzı mesaimizden bahsettik. Sonra da cemiyet nizamnamesi ile fırka nizamnamesinden birer nüsa verdim. Ayrıldık. İzahatım kendileri üzerine pek iyi bir tesir yaptı. Aynı mektuptan. Hayal bu ya, Mustafa Kemal bile Ankara'daki gücünü artırmak maksadıyla Enver'in fırkasına girmeye çalışıyordu. Tevfik Rüştü Bey, 3. Enternasyonel'in Ankara komislerini tatmin etmediğini ve zaten bir kısım arkadaşlarının da hükümet fırkasına girdiğini söyledi. Hülasa işleri iyi değil. Mamafi zannımca Mustafa Kemal Paşa bizim teşkil ettiğimiz fırkaya dahil olarak böylece işin içinde bulunarak mevkiini tahkim etmek için çalışmış. Neyse bakalım Halil Paşa'dan ne haber gelecektir. Moskova'dan 6 Nisan 1921'de yazdığı mektuptan. Moskova'da yeni bir teşkilat kurma çalışmalarına başladığı günlerde cemiyet ile fırkanın görüşlerini duyurmak maksadıyla iki ayrı gazete çıkartmaya niyet etti. Gazetelerin isimlerini de belirlemişti. Yeni Türkiye, Halk Şuralar Fırkası'nın, Kurtuluşa Doğru da İslam İhtilal Cemiyetleri İttihatı'nın yayını olacaktı. Bugün uzun mülahazadan sonra böyle susarak ne istediğimizi, ne aradığımızı söylememek doğru olmayacağını ve Anadolu'dan her gazetenin benden bir iki satırcık olsun bir şey istediklerini her geleni söylemesi, bu suretle nihayet burada şimdilik Shapiro Graf'la sonra da mümkün olur ise matbaada basılmak üzere iki haftalık gazete çıkarmaya karar verdik. Bu suretle şimdiye kadar merkezlere gönderilen tahammümlere de hacet kalmayacaktır. Bunlardan birinin ismi Yeni Türkiye olacak. Türkiye'de maksatlarımızı hadim fırkayı siyasiyenin efkarını neşredecek. Diğeri de Kurtuluşa Doğru ki bu da İslam İhtilal Cemiyetleri İttihatı'nın naşiri efkarı olarak Müslümanların kurtulması yolunda yazacaktır. Bakalım Cenab-ı Hak ne gösterecek? Moskova'dan 12 Mart 1921'de Naciye Sultan'a yazdığı mektuptan. İttihatçıların meclisteki mevcudiyetinden bile endişelenen Ankara hükümetinin Enver'in Anadolu'ya geçmesi gibi bir oldu bittiye göz yumması mümkün değildi. Ankara, Enver'in Moskova'daki bütün faaliyetlerini zaten yakından takip ediyordu. Büyük Millet Meclisi'nin Moskova'daki mümessilliğinin kapısı Enver'e gerçi açıktı. Enver buradaki yetkililer ile sık sık beraber olmakta, durum değerlendirilmesi yapılmakta, yemekler yenmekte, güya karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktaydı. Ama Enver, Ankara için gözden uzak bulundurulmaması, mutlaka izlenmesi ve her hareketinin takip edilmesi gereken bir sabık, hatta rakipti. Dolayısıyla temasları hakkında öğrenilen her şey Ankara'ya anında rapor olarak gönderiliyordu. Hükümet Sakarya Savaşı'ndan aylar önce 1921'in 12 Mart'ında Enver ve Halil Paşalar ile emsalinin Anadolu'nun herhangi bir yerine gelmeleri halinde derhal sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname yayınladı. Kararnamenin altında hükümet üyeleri ile meclis reisi Mustafa Kemal'in imzaları vardı. Karargahını Kars'tan Sarıkamış'a taşımış olan Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir de Sarıkamış'tan 5 Mayıs 1921'de Meclis Başkanlığı'na ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya yolladığı telgrafta Halk Şuralar Fırkası programının Anadolu'ya gönderilmesine başlandığını, Bolşeviklerin Enver'i teşvik ederek çapulculardan oluşacak bir Kızıl Ordu kurdurup başına geçeceklerini ve programda milis teşkilatlarının teşkilinden de bahsedildiğini söylüyor ve Enver hakkında çok sert ifadeler kullanıyordu. Karabekir ile Enver arasında yıllar önce Sultan Abdülhamid'in iktidar senelerinde Manastır'da başlayan temelini memleketin vaziyetinin daha da kötüye gidişini durdurabilmek için mutlaka bir inkılap yapılması düşüncesinin ele alındığı sohbetlerde, eşkıya takiplerinde ve girilen sayısız çatışmada güçlenen dostluk artık sona ermişti. Bolşeviklerin Anadolu'da Mustafa Supi ve benzerleriyle yapamadıkları Kızıl İnkılabı, Enver Paşa'ya yaptırmaya çalıştıklarını düşünen Karabekir, eski arkadaşı hakkında demediğini bırakmadığı telgrafında hükümetin son vaziyetten bilgisi olup olmadığını ve ne gibi tedbirler alındığını soruyordu. Tamamıyla Bolşevizm ve Komünizm esaslarını ihtiva eden 85 maddelik programın ismine Halk Şuralar Fırkası namı verilerek Anadolu'ya gönderilmeye başlanmıştır. Yusuf Kemal Bey'in ifadesine nazaran Karahan, Enver'in Anadolu'ya gelmesiyle bir her cümert zuhuruna çalışıyormuş. Külliyetli para ile Enver Paşa'ya çapulculardan mürekkep bir Kızıl Ordu teşkil ettireceklerdir. Manastır dağlarındayken, yıldızlı kâşanelerde yaşamayarak millet için her varlığımızı fedadan ibaret olan ilk yemini, sarayların fesat havasında bozan Enver Paşa'ya harbi umumiye atılmakta acele edilmemesini, Almanların ilk muvaffakiyetlerine aldanılmayarak beklememizin faydasını kurmay heyeti kendisine her gün anlatırken o, memleket için esaslı birçok menfaî temin etmeden ve milletin mukadderatını milleti idare edenlere dahi haber vermeden harbe girdi. Kuvvetimizi israf etmemekliğimizi ve Almanların bir gün harpten çekiliverirlerse bizi mevcudiyet muharebesi yapmak mecburiyetinde kalacağımızı, hazinemizin Anadolu'ya atılmasına, para ve kuvvetimizin israf edilmeyerek tedafi vaziyetlerde kalmaklığımızı ve bilhassa vatan haricine kuvvet çıkarmamasını rica edenleri muhitinden uzaklara atarak Almanlar hesabına merhametsizce İran'a, Mısır'a, Galiçe'ye saldırırken mukadderat-ı milletle alakadar olanlarla istişareye bile ehemmiyet vermedi. Neticede memleketi parasız, fabrikasız, teşkilatsız bütün kaynakları kurmuş bir halde bırakıp kaçan ve şimdi de Rusların elinde vatanın vakiyi izamını kemirmeye teşebbüs eden, orduyu milis yapmak için cinayetleri irtikaba başvuran Enver'den hükümetimiz hesap sormalı ve neşrettiği programı millet nazarında çürüterek Enver'in manevi şahsiyetini bitirmelidir. Tecrübesiz ve emeksizce Türkiye'de diktatörlük yapan Enver'in serbest kalır ve imkan bulursa aynı mevkiyi vele bir dakika olsun işgale koşacağı ve bunu temin için her kuvvetten istifade edeceği anlaşılıyor. Bolşevikler Mustafa Suppi ve emsaliyle yapamadığı Anadolu Kızıl İnkılabı'nı Enver Paşa ve rüfekası vasıtasıyla yaptırmaya çalışacaklar ve bittabi akabinde hakimiyeti kendi ellerine alarak inkılap yapanları da imha edeceklerdir. Dahiliye ile Milli Müdafaa Vekaletlerine yollanmış olan 14 Mayıs tarihli bir tezkerede de söz konusu programın memlekete girmemesinin önlenmesi için Şark Cephesi Kumandanlığı'na talimat verildiği söyleniyor ve bu programı dağıtan kişiler hakkında gerekli takibatın yapılması isteniyordu. Ankara'dan ordu kumandanlıklarına 2 hafta sonra bir başka yazı gönderildi. Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa, 29 Mayıs 1921'de İngilizlerin Anadolu'da isyanlar çıkartmak maksadıyla komünizmi yayar gibi göründüklerini, komünistliğin lehinde girişimler yapan Enver Paşa'nın Moskova'da ortadan kaybolduğunu söylüyor ve memlekete girmesi halinde derhal tevkif edilerek muhafaza altında Ankara'ya gönderilmesini emrediyordu. Fevzi Paşa'nın komünizmin arkasında İngilizlerin bulunduğu iddiasını bir tarafa bırakalım. Enver bu emir gönderildiği sırada Moskova'dan hakikaten ayrılmıştı ama Fevzi Paşa'nın zannettiği gibi Türkiye'ye değil Almanya'ya gidiyordu ve birkaç ay sonra Anadolu'ya geçme teşebbüslerine başlayacaktı. Bazı tarihçiler o günleri yaşamış ve hatıralarını yazmış olan kimi siyasetçiler ve özellikle de İttihat ve Terakki'nin muhalifleri Enver Paşa'nın hayranlık duyduğu, kendine örnek aldığı ve hatta taklide çalıştığı askeri şahsiyetin Napolyon Bonaparte olduğunu söylerler. Bu iddia daha da ileriye götürülmüş, Enver'in Napolyon hayranlığından hareketle büyük bir cihangir olacağına kanaat getirdiği, kaşında bulunan tek bir beyaz kılı cihangirlik alameti olarak kabul ettiği ve bunu yakınlarına söylemekten çekinmediği de anlatılır. Enver'in Moskova'da 1921 ilkbaharında satın aldığı Napolyon Bonaparte hakkındaki büyük boyda Fransızca bir kitabın iç kapağına 1 Mayıs 1921'de Naciye Sultan'a hitaben yazdıkları bütün bu iddialardan haberdar olduğunu gösterirken Napolyon'a bakışını da aksettirmekte Fransa'nın bu asker imparatorunun hedefleriyle kendi hedefleri arasında dağlar kadar fark olduğunu anlatmakta ve Napolyon'un taklidi olmadığını söylemektedir. Pek sevgili Naciyeciğim, bu kitabı ihtimal ki Napolyon'u çok takdir ettiğinden gönderdim sanacaksın. Hayır, bununla cicime hayatın, bahusuz Napolyon'unki gibi oynak bir yaşayışın muhtelif parçalarını iyi tasvir ettiğinden gönderiyorum. Bazı gazeteler benim Napolyon'u taklit ettiğimi yazmışlardı. Ne kadar yanlış bir telakki. Ben, benden başka bir şey değilim. Olamam. Binaenaleyh Napolyon'un taklidi olarak ikinci olmak aklımdan hiç geçmemiştir. Hem de Napolyon'un hedefiyle benimki arasında dağlar kadar fark var. O Napolyon olmak için çalıştı, ben ise kendimi esir Müslüman yığının halası içinde yok etmek hedefini takip ediyorum. Zaten bence şahıslara bağlı fikirler ve hareketler onunla birlikte kalacağından ben herhalde şahısların fikirlere feda edilmesini ve ancak fikirlerin husulü için iyi bir teşkilatı yaşatacak ve belki bunun içinde kaybedecek şahısların çalışmasını esas bilirim. Artık böyle olunca Napolyon gibi hayatta maddi olarak heves edecek bir şey kalmaz. İnsan olarak sana malik olmakla maddi olarak hayatın en büyük maddi mükafatını elde etmişim demektir. Hem de bir şöyle bu renkli resimlere göz gezdirirsen aşağı yukarı beyaz bir kefenle mezara girmekle neticelenecek bu hayatta tamah edilecek ne kalır? O halde fena bulacak bizleri ve ne olacağımızı, ne olduğumuzu düşünmeyerek fikrimizi yaşatmaya çalışmalıyız. Fikrin yaşaması için de hodbin fikir olmamak lazım gelir. O halde yaşasın halk ve... Şu satırları yazarken pencerem karşısında Büyük Çar Sarayı'nın önünde ellerinde kırmızı bayraklar, bir sürü halk 1 Mayıs'ı tebcilen Lenin'e nümayişler yapıyor. Sonra bir taraftan da kilise çanları sanki bunların seslerini bastırmak için mütemadiyen çalıyor. İrili ufaklı çanların sesi birbirine karışarak mütemadiyen bir uğultu ile Moskova havasını dolduruyor. İşte Napolyon bir vakit burada yaşamıştı. Ben de şimdi bir muhacir gibi bu gürültü arasında yaşıyorum. O halde taklitçi değilim. Enver'in. Moskova'da zoraki bir sürgün yaşayan başka Türkler de vardı. Ve bu Türklerden bazıları kısa bir müddet sonra Anadolu'da maceralara atılacaklardı. Mesela Enver'den bir yaş küçük olan amcası Halil Paşa. Paşa, Osmanlı ordularının 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'nin yanı sıra elde ettikleri ikinci başarının Irak cephesindeki Kutlu'l-Amare Mare zaferinin kahramanı İngiliz generali Charles Townsend'i 26 Nisan 1916'da ordusuyla beraber esir almış olan meşhur bir askerdi. Halil Paşa, Irak'taki başarılarının ardından Kafkasya'ya, Kafkas İslam Ordusu'na gitti ve yarbaylıktan paşalığa yükseltilmiş olan diğer yeğeni Nuri ile beraber 15 Eylül 1918'de Bakü'yü aldı. İstanbul'a dönüşünde İngilizler tarafından tutuklandı ve Malta'ya gönderilmek üzere Bekir Ağa bölüğüne katıldı. İngilizler Bekir Ağa'da tutuklu bulunduğu sırada Paşa'yı Dünya Savaşı yıllarında 300 bin Ermeni ile Bağdat civarında 50 bin kişinin ölümünden ve daha başka ölümlerden sorumlu tuttular, suçlamalara karşı yazılı ifade vermesini istediler. Ve Halil Paşa'nın cevabı mealen, "İsyan etmişlerdi, imhalarını emrettim ama imha edilenleri saymadığım için adetleri hakkında bir fikrim yoktur," oldu. Halil Paşa, iddiaçılardan küçük Talat Bey ile beraber 7 Ağustos 1919'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Bekir Ağa'dan kaçıp Bulgurlu üzerinden Anadolu'ya geçti. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile buluştu ve Rusya'da o günlerde resmi temsilcisi bulunmayan Ankara'nın gayri resmi temsilcisi olarak Moskova'ya gitti. Halil Paşa, Moskova misyonunu ve gidişini hatıralarında şöyle anlatır. "Ben Şark'a gidecektim. Ermenistan yolumuzu kapamakla beraber bir çaresini bulup Azerbaycan'a geçecektim. Orada bir taraftan Azerbaycan meseleleriyle uğraşmakla beraber asıl Bolşeviklerle bir temas imkanı ve çaresi arayacaktım. Onların durumunu ve oralardan Anadolu hareketi için ne gibi yardımlar sağlayabileceğimizi araştıracaktım. Bu temas ve faaliyetlerde Anadolu'nun bir temsilcisi gibi hareket edecektim." Moskova'ya 1920 Haziran'ında vardı, komünist liderlerle görüştü. Anadolu'ya o günlerde yapılan silah ve cephane sevkiyatını düzenledi ve kendi ifadesiyle birer tonluk 8 altın külçeyi Karaköse'de Şark Cephesi kumandanı Kazım Karabekir'in kurmay başkanı ve Enver'in de eniştesi olan Kazım Bey'e teslim ettikten sonra tekrar Moskova'ya döndü. Enver de o günlerde Almanya'dan binbir güçlükle Moskova'ya ulaşmaya muvaffak olmuş ve Halil Paşa'ya tahsis edilmiş olan daireye yerleşmişti. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir araya gelen amca yeğen bundan sonraki faaliyetlerine beraberce devam edecekler. Halil Paşa yeğeni Enver Paşa'nın talimatıyla hareket edecek ama Enver'e arada bir söz dinletebilen ve etki yapan tek kişi o olacak. Daha sonra Bahattin Şakir, Doktor Nazım ve İstanbul'un eski polis müdürü Bedri Beyler de Almanya'dan gelerek aynı daireye yerleşeceklerdi. Ankara o günlerde Sovyetlere bir elçilik heyeti göndermişti ve heyet başkanı Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya büyük elçi olarak varmasının ardından Halil Paşa'nın zaten gayri resmi olan vazifesi de sona erdi. İddiaçılar artık bir yerde pek duramaz olmuşlardı. Halil Paşa bir müddet sonra Doğu Türkistan'ın kurtarılmasının yani Çin işgaline son verilmesinin çarelerini bulmak için yine Rusların bilgisi dahilinde Taşkent'e gitti. Doğu Türkistan'a geçmek üzereyken Çin ile düzelmeye başlayan ilişkilerin bozulmasından endişe duyan Moskova'dan gitmemesi yolunda gelen istek üzerine bir müddet daha Taşkent'te kalıp temaslar yaptı ve tekrar Moskova'ya döndü. Enver Moskova'da bulunduğu günlerde devrimin ve Sovyet idaresinin önemli isimleriyle defalarca görüştü ama en tepedeki iki kişiyle Lenin ve Troçki ile bir araya hiç gelmedi. Gittiği ve mitingi andıran bazı toplantılara katılan Lenin ile Troçki'nin sadece yaptıkları konuşmaları dinledi ancak her iki lider Enver ile nedense yüz yüze görüşmediler ve yapmak istediklerinden Enver'i diğer yöneticiler vasıtasıyla haberdar ettiler. Dolayısıyla Enver Paşa konusundaki bazı yayınlarda geçen ve Paşa'nın Lenin ile temas ettiği Hatta bir değil birkaç defa görüştükleri şeklindeki iddiaların aslı yoktur. Zaten Enver'in kendisi de Cemal Paşa'ya 15 Nisan 1921'de yazdığı mektubunda "Komünist olmadığım için Lenin ile yüz yüze gelemedik" demekteydi ve daha sonra da bir araya gelmediler. Ben komünist olmadığım için ve benim yüzümden Avrupa Bolşevikleri epeyce taarruzlar olduğundan Lenin ile yüz yüze bile gelmedik. Sonra da bana Kuvayi Şerife Başkumandanlığını vermeye hiç mecburiyetleri yok. Hem de tabii emniyetleri. Sonra da ben herhalde bir Bolşevik kumandanı olarak ve bütün bir Rus heyeti askeriyesiyle muhat bir halde ve onların her emirlerini icraya alet olarak çalışamam. Hoş, dediğim gibi teklif eden de yok ya, biz yine sade bir ihtilalci olarak teşkilatımızı ikmal ile zannımca hedefe daha iyi vasıl olacağız. Lenin ile Enver'in amcası Halil Paşa görüştü ve o da ihtilalin lideriyle sadece bir defa konuşabildi. Ama Türkiye'de sonraki senelerde yapılan bazı yayınlarda Enver hem Lenin ile görüştürülmüş hem de Enver ile Lenin ve diğer Sovyet liderleri arasında geçtiği iddia edilen hayali konuşmalara yer verilmiş ve Moskova temasları bazen bir korku hikayesi üslubu ile nakledilmiştir. Enver Halil Paşa'nın Türkistan'da bulunduğu günlerde Bakü'de yapılan Şark Milletleri Kurultayı'na katılmak üzere Moskova'dan ayrılmıştı. Halil Paşa Türkistan'da yeniden Moskova'ya dönüşünde Enver'den gelmiş bir mektup buldu. Enver amcasından Sovyet idarecileriyle görüşmesini ve Bolşeviklere Türk bölgelerinin askerlerinden teşkil edecek süvari alayları kurulması teklifinde bulunmasını istiyordu. Süvariler zamanı gelince Anadolu'ya gönderilecekler ve tabii Enver'in kumandasında olacaklardı. Halil Paşa hatıralarında Ankara'nın mektubu önceden gizlice açtırmak suretiyle Enver'in teşebbüsünden haberdar olduğunu ve Sovyet erkanının da teklifi kabul etmediklerini yazıyordu. Moskova'ya varır varmaz genç bir Türk zabiti Enver Paşa tarafından namıma Almanya'dan gönderilmiş olan bir mektubu sundu. Zarfı açmadan evvel gözüme çarptığına göre bu zarf açılmış, içi okunmuş ve açıldığı belli olmayacak şekilde tekrar kapatılmıştı. Zarfı yırttım, mektupta mealen şunlar yazılıydı. Amca, Sovyet erkanı ile temasının sıkı olduğunu bilirim. Benim tarafımdan kendilerine şu teklifleri yap. Azerbaycan, Dağıstan, Başkırdistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkistan gibi Türklük mıntıkalarından birer ikişer alay süvari hazırlanarak bir süvari ordusu teşkil edildiği takdirde bu ordu ile Anadolu'ya bir süvari ordusu teşkil edildiği takdirde Azerbaycan, Dağıstan, Başkırdistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkistan gibi Türklük mıntıkalarından birer ikişer alay süvari hazırlanarak bir süvari ordusu teşkil edildiği takdirde bu ordu ile Anadolu'ya geçmek ve Yunanlıların hiç beklemedikleri bir zamanda herhangi bir cenahlarına yüklenmek, milli mücadele cephesini fevkalade takviye demek olacağını, Yunan ordusunun paniğe uğratılarak denize dökülmesinin işten bile olmayacağını kendilerine izah et deniliyordu. Mektupta ayrıca bu kuvvetin komünistlikle hiçbir alakası bulunmayacağı, yalnız milli gayretle hareket edileceği zikrolunuyordu. Bunun üzerine Hariciye Komiseri Çiçer'in ve muavini Karahan'la mektup münderecatı hakkında mükerrer görüşmeler yaptık. Fakat birçok vaatlere rağmen safsaklamaktan başka bir neticeye varılmadı. Bilahare öğrendiğime göre Moskova'da bulunan Türkler tarafından açılan bu mektup Türk sefaretine mensup biri tarafından Tuapse'ye gidilerek Tuapse konsolosumuzun şifresiyle Ankara'ya tellenmişti. Rusların bu teklife yanaşmamaları ve Ankara'nın bu tarzdaki ve Enver Paşa liderliğindeki bir yardımı hoş görmeyerek reddetmesinden veyahut Rusların Enver ve benim şahsiyetlerimize emniyet etmeyerek başlarına bir gaile açılır endişesiyle icraya yanaşmamış olabilirler. Enver'in bu son girişiminden Halil Paşa'ya yazdığı mektubu önceden açtırmak suretiyle haberdar olan Ankara, gelişmeleri devamlı şekilde takip etti. Halil Paşa'nın Moskova'da Sovyet Dışişleri Komiseri Karahan ile yaptığı temaslar hakkında Enver'e yazdığı mektupları Trabzon Vali Vekili Miralay Sami Sabit Bey vasıtasıyla elde eden Kazım Karabekir mektupların suretlerini Ankara'ya gönderdi. Halil Paşa, Karahan'a önce Enver'in Anadolu'ya yanında kuvvet olmadan gitmesi halinde bile memlekette hala sahip olduğu nüfus vasıtasıyla hükümeti Mustafa Kemal'den devralacağını tahmin ettiğini ve ikilik çıkmasını istemeyecek olan Mustafa Kemal'in Enver'e itaate zaten alışkın olduğunu söylemişti. Karahan ile 1921'in 11 Ocağı gece yarısında tekrar bir araya gelen Halil Paşa, Sovyetlerin Enver tarafından bir süvari ordusu teşkili teklifini kesin şekilde reddettikleri cevabını aldı. Karahan, Müslümanlardan oluşan bir birlik kurulmasının söz konusu olmadığını söylemesinin yanı sıra Enver'in Anadolu'ya geçmesine uygun bulmadıklarını da ifade etti. Enver Paşa'nın Anadolu'ya gitme düşüncesi Karahan'a göre, gerçi Türkiye'nin iç işiydi, müdahale etmeye hakları yoktu ama Enver'in Anadolu'da bulunması ikilik yaratırdı. Böyle bir gelişme İngilizlerin işine yarardı ve bunu kalben arzu etmezlerdi. 18. ayrımın sonu, sayfa 230.